1. Petrus 4. bölüm 6. ayette. Çünkü ölüler bedence öbür insanlar gibi yargılansın ama ruhça Tanrı gibi yaşasın diye müjde onlara da bildirildiler. Sevindirici haber neden duyurulmaktadır? Çünkü insanlar üzerine inecek korkunç bir yargı bulunur. Bu yargıdan kaçmak imkansızdır. Yılanın deliğine, kuşun kanadının altına girsen bile bu yargı seni bulur. İşte bu nedenle Tanrı korkusunun ne demek olduğunu bildiğimizden siz dinleyicilerimizle bu iyi haberi yani İncil'in müjdesini paylaşıyoruz. Haber nedir? İsa Mesih günahlarımız için çarmıhta öldü ve 3 gün sonra dirildi. Şöyle ki, her kim ona iman ederse yok olmasın ama sonsuz yaşama sahip olsun. Sevgili dinleyicim, bu ayette Petrus sevindirici haber ölülere dahi bildirildi diyor. Burada fiziksel açıdan ölenler hakkında yazmaz. Ölümden sonra yargı vardır. Kurtuluş ancak bu hayatta insana sunulur. Ancak ruhsal açıdan milyonlarca insan öldür. Yani bunlar Tanrı'ya ve Tanrı'nın sevindirici haberine karşı ölü olanlardır. Yuhanna 5. bölüm 24. ayette size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir der İsa. İsa'nın bu sözünden de açıkça görüyoruz ki günahları Mesih'te bağışlanmamış insan ölüdür. İşte bu ölü kişilere sevindirici haber duyurulmaktadır. İsa bu ölüm yaşam konusuna başka bir kere daha değindi. Çok sevdiği Lazar ağır bir şekilde hastalık sonucunda ölmüştü. Onu bir mezara koydular ve Lazar'ın ölümünden 4 gün sonra İsa Lazar'ın ailesini görmeye gitti. Lazar'ın kız kardeşlerinden Marta daha erken gelmediği için İsa'ya yakarınca İsa ona kardeşin dirilecek dedi. Marta bunu yanlış anlayınca Yuhanna 5. bölüm 25 ve 26. ayetlerde size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi dedi. Bu ne demek olur? Biz günahlarımız içinde ölüyken İsa Mesih'e iman edince yaşamın kendisi olan İsa bize sonsuz yaşamı verir. İman etmeyenler zaten günahları içinde ölüdürler. Paulus Efesli inanlara yazarak aynı konuda Efesliler 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Ruhsal açıdan ölüyüz. Paulus sözlerine şöyle devam etti. Efesliler 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümdarlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık diyor. Petrus bu ayette aynısını söyler. İşte duyurduğumuz haber böyle üstün bir kişinin haberidir ve bu haber duyurulmaya devam etmektedir. Sevindirici haber duyurulduğu zaman iki tane sonuç ortaya çıkar. Bazıları bu habere inanıp Mesih'e iman ederler ve imanları sayesinde sonsuza dek yaşarlar. Öbürleri ise iman etmeyip Mesih'i reddederler. Onlar zaten ruhsal ölüm içindedirler ve son yargı gününde sonsuz ölüme gideceklerdir. Bu ikinci grup insan ise günahları içinde ölüdür. Bunlar Tanrı'ya karşı ölüdürler. Yine de Petrus herkese uyararak 1. Petrus 4. bölüm 7. ayette her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun der. Her şeyin sonu yakındır diye yazarken bu gerçek Petrus'un yaşadığı dönemde olduğu kadar şimdi 21. yüzyılda da aynı geçerlilikte ve aynı aciliyettedir. İsa yakında gelecektir. Paulus da Titus'a yazarken bunu Titus 2. bölüm 13. ayette şöyle hatırlatır. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Evet, imanın beklemesi gereken en önemli olay budur. Yalnız bir olay değil. Bizim aynı zamanda bu kutlu umudumuzdur. Bir gün Rab bu dünyayı olduğu yerde durduracak ve yargılayacaktır. Kendisine ait olanları dünyadan alıp yanına çekecektir. Orada Rabbin yargı kürsüsü önünde duracaklar. Kurtuluşları konusunda değil ama onlara verilecek olan ödüller konusunda bu gerçekleşecektir. Yeryüzünde yaşadıkları yaşam konusunda yine bunun hesabını vermek için bu kürsü önünde durulacaktır. Herhalde bu uyarı bizi tümüyle Rab için yaşamaya teşvik etmelidir. Bu nedenle tutkuları yenerek ayık olarak dua edin diye biz teşvik ediliriz. Tutkuları yenmek bize düşen, kendi irademizi Rabbin iradesiyle birleştirerek yapabileceğimiz bir iştir. Ayık olarak yaşamasını öğrenip öğrenmememiz oldukça önemlidir kardeşim. Burada sarhoşluktan söz edilmez. Hayır, mantıksal açıdan ayık olmamızı, çevremizde olup bitenleri tam bir netlikle görebilmemizi bize buyurur. Yani bize denir ki akıllıca davranın. Akıllı bir imanlı ilk olarak Tanrı sözünü çok iyi bilir. Rabbin sözü onun ayaklarına ışık saçacaktır. Aynı zamanda kutsal söz en derin gerçeklerle doludur. Onu çalıştıkça bu konuda ne kadar cahil olduğumu tekrar ve tekrar anlıyorum. Sevgili dinleyicim, ayık yani aklı başında bir Mesih imanlısı Tanrı sözü hakkında bilmesi gereken her şeyi bilmeye çaba gösterecektir. İmanlı aynı zamanda bu dünyadaki şeyler konusunda da akıllı olmalıdır. Rabbi İsa sevindirici haberi yaymaları için öğrencilerini gönderirken Matta 10. bölüm 16. ayetti. İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun dedi. Açık göz olmakta hiçbir sakınca yok. Ancak açık gözlülüğümüz iyi bir yürekle ve iyi yolda olmalıdır. Tanrı bizlerin açık gözlü olmasını buyururken hiçbir zaman yılan gibi sinsi olmamızı buyurmadı. Ayık olarak dua edin dediğinde dua ederken yüreğimizde sevincin olması, güvenin olması ve Mesih'in gelişini bekler durumda olmamız işaret edilir. Genelde Rab'de sevinemiyoruz. Bu nedenle de dua toplantılarımız ölüdür. Ama bizim Rabbimiz yaşayan bir Rab'dir. İsa Mesih dostum diridir. 1. Petrus 4. bölüm 8. ayette her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter der. İnanlar topluluğunda kardeşlerimiz var. Onları sevmeliyiz. Aslında sevmemiz buyurulur. Çünkü Rab o göksel sevgisini yüreklerimize kutsal ruhun aracılığıyla dökmüştür. Bize kardeşleri sevebilme yeteneği sağlanmıştır. Bu nedenle her imanlı diğer imanlarla olan paylaştığına dikkat etmelidir. Rab'be iman eden herkes için içtenlikle bir sevgiye sahip olmak büyük bir ihtiyaçtır. Böyle bir sevgi diğer imanların hata ve eksikliklerini başka insanların önünde sergilemez. Tersine onların hatalarını görse bile kardeşinin olumlu yönlerini övmesini bilir. Birisi şöyle der, nefret her şeyi mahveder, sevgi ise bu şeyleri örtme görevini üstlenmiştir. Aslında bu sözü söyleyen kişi herhalde Süleyman'ın özdeyişlerinden bir alıntıyı kendi sözleriyle aktarmış olmalıdır. Kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri 10. bölüm 12. ayette şöyle der, nefret çekişmeyi azdırır, sevgi her suçu bağışlar. Petrus bunun sonuçlarını bize hatırlatır. 1. Petrus 4. bölüm 9. ayet. Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin der. Kardeşlere sevgi göstermenin bir yolu da söylenmeden, mırıldanmadan konukseverlik göstermektir. Petrus bu öneride bulunurken o dönemde ortamın nasıl olduğunu hatırlamamız gerekir. Baskı altında yaşamakta olan Mesih imanları bazen onları yok etmek için, kovalayan kişilerden kurtulmak için saklanmak zorunda kalıyorlardı. Belki de yiyecek stoklarının azaldığı ya da saklanmak için bir yere ihtiyaçları olduğu zamanlarda öbür imanların konukseverliğine büyük ihtiyaçları olacaktı. Yalnız acil durumlarda değil, her zaman konukseverlik bir Mesih imanlısının en büyük ayrıcalıklarından birisi olmalıdır. 1. Petrus 4. bölüm 10. ayette her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın der. Burada almış olduğunuz ruhsal çağrı derken kutsal ruhun verdiği armağanlar söz konusu edilir. Petrus kutsal ruhtan gelen esinle düşüncelerimizi bu armağanlara çevirmek istemektedir. Birçok armağan vardır. Paulus Korint'teki imanlara yazdığı 1. mektubunda bunlara değinirken tek bir beden vardır ama bedenin birçok üyesi olduğu gibi tek olan Mesih'in bedeni de tektir ama onun birçok üyesi vardır der. Bu nedenle de çeşitli kişilere çeşitli armağanlar verilmiştir. Benim bildiğim bir şey var. Eğer sen yeni doğuş mucizesiyle Rab İsa'ya bağlanmışsan sana da kutsal ruhun bir armağanı verilmiştir. Bu armağan seni beslemek için değil, başkalarına yardım etmek için sana verilmiştir. Bunu Rabbin hizmetinde sevgili dostum kullanmalısın. Petrus bu mektubunda ruhsal armağanlara biraz daha açıklık getirerek 1. Petrus 4. bölüm 11. ayette şöyle der. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir. Amin. Önce şunu söylemeliyim ki kilise topluluğunda ayağa kalkıp da konuşacak olan kişinin Rab'den alması gerekir. Eğer bir kişi Rabbin sözünü açıklayıcı ya da Rab'den gelen bir teşviki, aktarıcı nitelikte söz söylemeyecekse hiç konuşmasa daha iyi olur. Vaaz kürsüsü Rabbin sözünü insanlara vermek içindir. Eğer biz kutsal kitabı öğretmiyorsak kendimizi ve başkalarını aldatmamalıyız. Rabbin sözünü açıklama yeteneği Rab'den gelir. Kutsal ruhun armağanlarından birisidir ve onun bedeni olan kilise topluluğunun yararına kullanılır. Bazen bir vaizin açıklama tarzı bir kişiye hitap etmezken başka bir vaazın açıklama tarzı ona hitap edebilir. Birisi öbüründen daha iyi bir vaiz sayılmamalıdır. Bizim işimiz vaizleri yüceltmek değil Tanrı'yı yüceltmektir. Öyle ki Tanrı her konuda İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin diye Petrus yazmıştır. Yani Rabbin sözünü öyle bir şekilde öğretmeliyiz ki her zaman Tanrı İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin. Şimdi sevgili dinleyicim, Petrus başka bir çeşit acı hakkında yazacaktır. Unutmayalım ki Petrus bu mektubunu Roma'dan yazar. Mektubun yazıldığı yıllarda Roma İmparatorluğunu yöneten çılgın Nero'ydu. Anadolu ve Orta Doğu Roma'nın yönetimi altındaydı o dönemde. Petrus da mektubu Anadolu'daki imanlara yazmıştı. Kuşkusuz bu insanlar Mesih İsa'ya olan imanlarından dolayı elem çekiyorlar, birçokları da öldürülüyordu. Çılgın Nero'nun Mesih imanlarına karşı başlattığı baskılar bir girdap gibi genişlemekteydi. Roma İmparatorluğu'nun her köşesini içine çekip imanlara aman vermiyordu. İmparatorluğun merkezi olan Roma'da Mesih imanlarına işkenceler yapılmaya başlamıştı. Şimdi Petrus Anadolu'daki imanları da onlara doğru gelmekte olan yoğun işkencelere hazırlamak ister. Birçokları imanları uğruna şehit olacaktır. Ama ölüm bu ilişkide kapımızı çalmayacak olsa bile her imanlı Rab uğruna elem çekmeye çağrıldı. 1. Petrus 4. bölüm 12. ayette sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın der. İtiraf etmeliyiz ki baskılar, sıkıntılar gelip de kapımıza dayandığı zaman hemen acayip bir durumun geliştiğini düşünüyoruz. Bize öyle gelir ki bizden başka hiç kimse bu gibi denenmelerden ve sıkıntılardan geçmemiştir. Bir ruhsal çoban anlatıyor. Bir kez hizmet vermekte olduğu kentin fakir mahallesinde birisinin aile fertlerinden birisi intihar etmiş. Aileye uğutmaya giden bu çoban onlara Rabbin sözünden teselli edici parçalar okumaya başlayınca ailenin başı gözyaşları içinde ona sormuş. Acaba bu olay neden bizim başımıza geldi? Eminim ki hiç kimse böyle bir acıyla boğuşmak zorunda kalmamıştır. Ruhsal çoban onların derdini dinleyip biraz daha teselli verdikten sonra kentin zengin semtlerinden birini ziyarete gitmiş. Ya rastlantıydı ya da Rab ona bir şeyler söylemek istiyordu. Gittiği bu zengin semtteki zengin ailede de kısa bir süre önce birisi intihar etmiş. Ve ruhsal çobana ne sordular biliyor musunuz? Fukara aile reisinin sorusunun aynısı. Acaba bu olay neden bizim başımıza geldi? Eminim ki hiç kimse böyle bir acıyla boğuşmak zorunda kalmamıştır. Evet, acı ve elem kapımızı çaldığı zaman sanki elem çeken sadece bizmişiz gibi bize geliyor. Değerli dostum, şu anda senin ne gibi sorunlar içinde boğuşmakta olduğunu bilmiyorum. Ama seni bu sorunlar içinde teselli etmeyi isterim. Başına gelenleri hiç olmayacak bir şeymiş gibi yadırgama. İnanın başkaları da aynı yoldan geçtiler. Başka kişilerin çektikleri acılardan fazlasını Rab size vermeyecektir. Hatta Tanrı sözü Rab dayanabileceğinizden daha fazla denenmeye bizi sokmaz der. Rab hizmetçisi ve kulu olarak seçildiği zaman Paulus, Elçilerin İşleri 9. bölüm 16. ayette benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim dedi Rab. Paulus dayanabileceği acı sınırına ulaşmıştı. İnan kardeşim, Rab seni dayanabileceğin sınırın ötesine zorlamayacaktır. Onun için şu anda başına gelmekte olan sıkıntılı durumun acayip olduğunu düşünme. Evet biliyorum. Hepimiz bu yanlış sonuca varabiliriz. İmanlar olarak bizim için her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünüyoruz. İşler aksamaya başlayınca da acaba ne yaptım? Neden bunlar başıma geliyor diye şaşırıyoruz. Bugün doktora gitsem ve muayeneden sonra doktor benim kanser hastalığına yakalandığımı söylese doğal olarak bunu rahatlıkla karşılayamam. Öyle bir yapıya sahibiz ki her şeyin düzgün gitmesini istiyoruz. Başkalarının kansere yakalanmaları bizi şaşırtmıyor. Ama ben kansere yakalanabilir miyim? Ne demişti Petrus? Üzerimize gelen bu sıkıntılar bizi sınamak içindir. Ateşten geçercesine sizleri eriten çile diyor Petrus. Bu sözüyle hiç de abartmıyordu. Davut peygamber Rabbin denemesinden söz ederken ateş simgesini kullanmıştır. Ateşte gümüş arıtırcasına diyor. Rabbin onu arıttığından söz ediyor. Bu düşünce akımını tüm kutsal kitapta görebiliriz. Petrus bu ateşli denemeden söz ederken eminim ki kendi tecrübelerinde düşünmüştür. Daha sonra tarih yapraklarından öğreniyoruz ki Petrus Rab İsa Mesih'e olan imandan dolayı öldürülmüştür. Petrus her zaman İsa Mesih'i yetkin örneğimiz olarak bize gösterir. Çileleri hiç olmayacak bir şeymiş gibi yadırgamamamız gerektiğini vurguladıktan sonra yine Mesih'i örnek olarak gösterip 1. Petrus 4. bölüm 13. ayette şöyle der. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Sıkıntılarımız içinde neden sevinmeliyiz? Çünkü kardeşim, elemler bizi Mesih'in ikinci gelişi için hazırlamaktadır. Mesih'in elemlerine ortak olma ayrıcalığı bizde büyük bir sevinç yaratmaktadır. Çünkü İsa Mesih'te olan mirasımızın bize verileceği günün yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Elçi Paulus Roma'daki imanlara yazarken onlara bu mirastan söz edip Romalılar 8. bölüm 17. ayette şöyle dedi. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Şunu kafamıza iyice sokmalıyız ki imanlı hayatımızı yeryüzünde sürdürebilmemiz için kestirme yollara başvuramayız. Yani kolay bir yol yoktur. Evet, imanlı hayatı bir açıdan işi görülmemiş bir şölendir ama aynı zamanda bir piknik olduğu da düşünülmemelidir. İmanlar olarak hem Mesih için elem çekmeliyiz hem de onunla birlikte acılara katlanmalıyız. Aslında bizler bu acılara ortak olmaya çağrıldık. Belki şu anda neden acı çektiğimizi tam anlayamıyoruz ama bir gün onun huzurunda durduğumuz zaman bütün nedenler bize açıklanacaktır. Açıkça söylemeliyim ki Rabbin huzurunda Elçi Paulus ile oturmaya utanacağım. Çünkü Paulus Rab için benden çok daha fazla acı çekti. Hatta ben doğru dürüst acı dahi çekmedim. Belki bazı yorumcular bugün Petrus'u birçok açıdan eleştirebilirler. Ama cennete gittiğimizde ona saygıyla bakmak zorunda kalacağımıza inanıyorum. Evet kardeşim, Tanrı sözü açıkça belirtir ki elemler ve acılar imanlı yaşamanın kopartılıp atılamaz parçalarıdır. Mesih imanlarının yaşamları ve evlilik hayatları üzerinde pek çok kitap yazıldı. Bu kitapların çoğu imanlı hayatının ve evliliğinin her zaman tıkırında gitmesi, güllük gülistanlık olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ama dostum, açıkça söylemem gerekirse ben bu palavralara hiç de inanmıyorum. Acı, çile ve elem dünyadaki tüm insanların yoldaşı olduğu gibi imanlının da yoldaşı olacaktır. Hangi yere gidersen git, hangi kapıyı açarsan aç, orada pek çok elem, sıkıntı ve sorun görmek mümkündür. Evet, her kapının gerisinde, her yürekte elem, acı ve sıkıntı var. Hangi yüreğe dokunursan dokun, orada acının, sıkıntının yücelttiği bir feryadı duyabilirsin. Dünyanın neresine gidersek gidelim, acıdan, elemden daha çok bir şey görülmez. Elemi sonuna kadar yaşamış olan Eyüp peygamber şöyle haykırdı. Eyüp 5. bölüm 7. ayette. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan. Eğer Tanrı çocuğu bugün sıkıntıların ortasında sevinebiliyorsa, Mesih'in yüceliği açıklandığında daha da fazla sevinecek ve sevinçle coşacaktır. Rab ikinci kez geldiği zaman Tanrı'nın yüce oğlu olarak açıklanacaktır. Şimdi onun uğrunda elem çekenler o zaman onunla birlikte onurlandırılacaklardır. Petrus bu mektubunda elemin sonsuzlukla yarattığı üstün değerleri sıralamaya devam edip 1. Petrus 4. bölüm 14. ayette şöyle der. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız ne mutlu size. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Mesih uğruna elem çektiğimiz zaman Tanrı çocuğu olduğumuz belli olur. Tanrı çocuğu olduğumuzun en güçlü kanıtı sıkıntıya dayanabilme yeteneğimizdir. Hayatımız boyunca kucakta taşınma ihtiyacını hissedersek, hep rahatımızın sağlanmasını ararsak Rabbin çocuğu olarak yaşayamayız. Petrus bunu düşünerek çarpıcı bir kıyaslama yapıp şöyle der. 1. Petrus 4. bölüm 15. ayet. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkasının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Burada Petrus adam öldürmekte başkalarının işine burnunuzu sokmayı aynı kategoriye koyar. Dedikodu başkalarının işine burnunuzu sokmak, adam öldürmek konusu kadar çirkin ve kötüdür. Elçi Paulus da aynı ilkeyi belirtti. O zaman görüyoruz ki öğretilerde Paulus, Petrus ve Yakup bir uyum içerisindedirler. Her biri aynı tür yaşamı oluşturan aynı müjdeyi vaaz etmektedir. Petrus diyor ki bu gibi kötü davranışlar yüzünden acı çekmemeye dikkat edelim. Bir Mesih imanlısı kendi akılsızca hatalarıyla asla başını derde sokmamalıdır. Bu hatalarından dolayı elem çekmemeye dikkat etmelidir. İmanlı hiçbir zaman cinayetle, hırsızlıkla, diğer herhangi bir adi suçla ya da başkalarının işine karışan biri olarak elem çekmemelidir. Böyle akılsızca çekilen acılarda Tanrı'ya herhangi bir yücelik değil, tersine Mesih'in tanıklığına sadece ve sadece utanç getirilir. 1. Petrus 4. bölüm 16. ayette ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın, taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin der. Bugün Mesih'in uğruna hapiste olan imanlı için yüreğimde özel bir yer var. Bu adamlardan bir tanesinin yaşam öyküsünü kaleme almış olan yazar Wesley'in nasıl Rab'be iman ettiği şöyle anlatılır. Amerika'ya gittiği zaman Wesley, Georgia eyaletinde valinin düzenlemiş olduğu bir partide İngiltere'nin soylu ailelerinden çok zengin bir adamla tanışmış. Bu adamın karısı o kadar güzelmiş ki Wesley kısa zamanda ona aşık olmuş. Kadına kocasını terk edip kendisiyle birlikte Kızılderililer arasında sevindirici haberi yaymak için gelmesini teklif etmiş. Çok ilginç bir durumdur bu. Çünkü Wesley'in kendisi müjdeyi yürekten iman etmemişti. Yine de bir meslek icabı, bunu duyurmaya hazırdı. Ama bu güzel kadın onun teklifini reddetti. Böyle bir şey olmaz John demiş. Tanrı'nın senin için özel bir tasarısı var. Bunu öğrenip onun yolunda ilerlemelisin diye Wesley'i geri İngiltere'ye göndermiş. Bu kadın herhalde bir imanlıydı. Wesley bu güzel kadından ayrılmayı zor bulmuş. Onu sevdiği için isteğini yerine getirmek ister ama yine de ondan ayrılamamıştır. 3 kere Amerika'dan ayrılıp İngiltere'ye dönmeye karar vermiş. Her defasında kararından da vazgeçmiş. Sonunda Wesley Londra'ya geri dönmüş. Bir gece Londra'nın sokaklarında yürürken bir imanlı toplantısının sürmekte olduğu bir yere gitmiş ve orada Galatyalılara mektuba yapılan açıklamayı dinlemiş. Daha sonra Wesley bu tecrübesi hakkında şöyle yazar. O gece yüreğimde anlatması zor bir sıcaklık ve sevgi hissettim. O gece tam anlamıyla Mesih'e iman ettim. Anladım ki kurtuluşum için ancak ve ancak ona güvenebilirdim. Çünkü çarmıh üzerinde benim günahlarım için ölen Mesih'tir. İşte bunca çelişki ve savaştan sonra Wesley Mesih'e iman etti. Daha sonra onun yazdığı ilahiler birçok imanlıyı coşturacaktı. Wesley gibi pek çok kişi bu çetin ve savaşla dolu yoldan iman etmişlerdir. Petrus demişti ya, doğru kişi bile güçlükle kurtuluyorsa, yanmakta olan ateşin içinden bir odun parçası gibi çekilip yanmaktan kurtarılıyorsa, o zaman Tanrı tanımazın günahlının durumu ne olacaktır? O zaman size sormak istiyorum dostum, eğer İsa Mesih'e iman etmemişsen ve benim gibi her Mesih imanlısı ancak İsa'ya iman etmekle ateşten çekilip alınan odun parçası gibi güçlükle kurtuluyorsak, siz kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Tek bir umut, tek bir kurtuluş yolu vardır, o da Rab İsa'dır. Rab İsa yol benim dedi. Petrus şöyle devam eder. 1. Petrus 4. bölüm 19. ayet. Bunun için Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. Gerçekten Rab uğruna elem çeken kişi, Rab'be bağlılığın ne demek olduğunu tam anlamıyla öğrenmiştir. Rab uğruna elem çekmeye çağrılmış olan Paulus da bu sırrı öğrenmiş ve konuya şöyle açıklık getirmişti. 2. Timoteus 1. bölüm 12. ayet. Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim. Paulus'un güvenle Rab'be verdiği şey neydi? Bazı yorumculara göre Paulus bu sözüyle Rab'bin ona emanet etmiş olduğu sevindirici haberi İncil'i dile getirmektedir. Evet, bu yoruma ben de katılırım ama bu kadarla da kalmaz. Elçi Paulus bu sözüyle daha derin bir anlamı, daha kesin bir bağı dile getirmektedir. Ben Mesih'e iman edince her şeyimi ama her şeyimi ona teslim ettim. Bana kazanç olduğunu bildiğim şeyleri Mesih uğruna süpürüntü saydım demektedir. Filipililere yazdığı mektubuna bakarsak görüyoruz ki Paulus Rab'be birçok şeyini emanet etti. Değerli saydığı Yahudiliğini getirip Rab'be verdi. Benyamin soyundan oluşu bir zamanlar ona onur verirken bunu hiçe sayıp Mesih'e teslim etti. Yaklaşık 8 belli şeyi saydıktan sonra Filipililer 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle dedi. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süpürüntü sayıyorum. Başka bir deyişle Paulus eski hayatını atıp her şeyin yenilenmesi için tümüyle Rab'be güvendi. Paulus için bu kolay olmadı. Bu kararından dolayı pek çok elem ve acı çekti. Elçi Petrus çekilen elemlerin Tanrı'nın isteğine göre olması gerektiğini ısrarla söyler. Kendilerini dindar göstermek isteyen sözde Hristiyanlar, Tanrı'nın yönlendirmesi olmadan durup dururken kendi başlarına elemleri davet edebilirler. Din uğrunda şehit olma kompleksine kapılanlar, Tanrı'yı utandırıcı bir şekilde denemektedirler. Oysa Mesih, imanlarının elem çektikleri gerçek yol, imanlığı sonuçta sonsuz yüceliğe götürecektir. Bu açıdan ne pahasına olursa olsun, iyi ve doğru olanı yapmaya devam etmeliyiz. Elemler, sıkıntı ve ölüm tehlikesi bile geldiğinde canlarımız güvenilir ve sadık olan Yaradan'ın ellerindedir. Ona bırakmalıyız. Sen bunu gerçekten yaptın mı dostum? Yoksa kendinden başka hiç kimseye güvenemez durumda mı yaşıyorsun?